Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Amerika arasında serbest ticaret ve yatırım ortaklığı görüşmelerinin gündeme gelmesiyle birlikte Amerika ile paralel bir serbest ticaret anlaşması imzalama girişimi var. Amerika'nın da buna yeşil ışık yaktığı, isteklilik gösterdiği görülüyor. Sizce böyle bir anlaşma mümkün mü?
Yani esasında fevkalade olur tabii. Yani benim tabii bu sizin söylediklerinize bazı şüphelerim var. Yani Amerika bu konuda tabii şimdiye kadar her ne kadar olumlu bazı işaretler vermiş olsa da iyi. Her ne kadar bir komitenin kurulması kararlaştırılıp herhalde muhtemelen bu sonbahar aylarında Ankara'da toplanacak. O komitenin raporuna bağlı olarak bir şeyler yapılması söz konusu ama yani mevcut bulduğumuz aşağıda Amerika'nın bir tarafta Pasifik'te bir tarafta da Atlantik'te iki büyük serbest ticaret ortaklığı yapımında bir de ayrıca bir kanal açıp da Türkiye ile ayrı bir anlaşma yapar mı o konuda çok emin değilim. Fakat Türkiye bakımından bu son derece hayati bir şey. Yani bu Türkiye'nin mutlak surette katılması gereken ve kendisini buna göre düzenlemesi gereken bir ortam. Yani Amerika da muhtemelen bunu böyle istiyordur. Tabii Türkiye önemli bir pazar ve içinde bulunduğu coğrafya koşullarında da önemli bir yer işgal ediyor, örnek teşkil ediyor. Yani o bakımdan çok önemli ama yani bir an evvel bunun olmasını çok arzu ediyoruz tabii. Yani bir ihtiyatlı bir iyimserlikle bekliyoruz diyelim.
Peki aynı şekilde Avrupa'nın tutumu için neler söylenilebilir?
Belki bir adım geriden alırsak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani Amerika bir tarafta Pasifik'te yani 12 ülkeyle Japonya, Kanada, Meksika dahil olmak üzere Trans-Pacific Partnership meydana getirmeye çalışıyor. 19 tur müzakere yapılmış ve bu anlaşmanın da bu yıl sonu tamamlanması bekleniyor. Öbür tarafta Atlantik'te Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmaya kalkıyor. Bu anlaşma tabii bir ortaklık yani. Bu serbest ticaret anlaşmasının çok ötesinde unsurlar içeriyor. Şimdi böyle olduğu zaman yani bütün gelişmiş ülkeler bir araya gelmiş oluyor. Bu anlaşma aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarını da meydana getirecek olan bir anlaşma. Yani 1994 yılından bu yana, Uruguay Round'dan bu yana uluslararası ticarette bir liberalizasyon olmadı. Serbestleşme olmadı. Ve bu tabii ciddi bir şekilde gelişmiş ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Bunun sonucunda da gelişmiş ülkeler bu şekilde Amerikan önderliğinde bir araya gelmek suretiyle ticaretin yeni kural kitabını yazıyorlar. Yeni kanunu yazıyorlar diye düşünmek lazım. Yani böyle bir ortamda Türkiye'nin bunun dışında kalması mutlak surette tehlikeli olacaktır. Ama Avrupa'da tabii bizim bu işin içinde olmamızı mutlaka destekliyor. Destekliyor fakat bu Türkiye'nin bu müzakereler içine ne şekilde alınacağı konusunda şimdiye kadar çok sağlıklı bir işaret almış değilseniz. İnşallah o işaret ortaya çıkar da biz de bu müzakerelerde gelişmiş ülkelerle bir arada bir yeni kuralların yapımında bizim de emeğimiz olur diye düşünüyorum.
Bu anlaşma Türkiye'ye ne getirir? Ne kazanır Türkiye bundan?
Şimdi Türkiye için çok önemli. Yani şimdi siz şöyle düşünün. Yani bu ülkeler yeni bir ticaret yasası yaratıyor. Yani yaratacak sonuçta bu. Bu basit sadece endüstriyel mallardaki sanayi tarifelerini, gümrük oranlarını indirmeyi amaçlayan bir ortaklık arayışı değil. İthalatın bir ihracatın ötesinde yeni bir dünyanın, yeni bir alemin açılışının bir işareti olarak görmemiz lazım. Ve bunun içinde de Türkiye'nin olması lazım. Şöyle demek lazım. Yani eğer dünya gayri safi milli hasılasının ve hasılasının %60'ını meydana getiren ülkeler elmayı diyelim kabaca 15 santim büyüklüğünde istiyorsa bütün dünya elmayı 15 santim yapmak durumunda. Yani biz de bunu bir an evvel bu kuralları içinde olmamız ve bu kuralları beraber oluşturmamız gerekiyor. Tarımda da bir transformasyon yapmamız gerekli.
Peki bu tür bir anlaşmanın getirebileceği olası dezavantajlar nedir? Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Şimdi bu avantaj yani Türkiye bakımından değil. Yani Türkiye de bunun içinde olmak zorunda. Yani onu söyleyeyim. Nasıl biz gümrük birliğini yaparken sanayi mallarında bir transformasyon geçtik? Nasıl bizim sanayimiz kendi rekabet gücünü dünyaya karşı kanıtlayabildi? Avrupa'da söz sahibi olabildi? Önemli bir miktarda ihracatımızı sanayi malıyla yapıyoruz. Yani 156-152 milyar dolarlık ihracatımızın çok önemli bir kısmı sanayi malı. Çok önemli bir kısmı zaten %92'si. Şimdi aynı durumda bu tarımda ve hizmetlerde de biz bu transformasyonu geçirirsek orada da rekabet gücümüzü çok arttırmış oluruz. Yani Türkiye bakımından bu yani bir kazanç. Fakat hükümetin ve parlamentomuzun doğru kararları alabilmesi lazım. Yani o bakımdan bir zorluğu var elbette önümüzde.
Nedir mesela, bunlara örnek verebilir miyiz bu alınabilecek zor kararlara?
Yani mesela tarımda vergi oranlarının düşürülmesi. Tarımda mesela bu bitki sağlığında, ne bileyim et ithalatında bazı şap hastalığı dolayısıyla mesela veya bu, yani ette bir zararlı görmüşüz malların bundan sonra ithalatı yasaklayabilmek için bunu bilimsel temelde yapabilme gereği var. Bu şimdiki durumda tam öyle, tam o şekilde değil. Yani bize bazı ilave yükümlülükler getiriyor. Bunlar zorluk tabii. Bir de tabii gelişme yolundaki ülkeler, yani Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan, buradaki ikinci grupta Türkiye, Güney Afrika, Meksika, Arjantin, bütün bu ülkeler birdenbire kendilerinin içinde bulunmadığı bir ortamda ticaretin yeni kurallarının yapıldığını görüyor olacaklar. Bu tabii bir rahatsızlık yaratacak, bir gerginlik yaratacak. Yani bu da tabii, yani bu, yani mahsur dediniz de, yani eğer bir mahsur arayacak olursak belki bu ikisinden bahsedebiliriz.
Şunu da sorayım ben, anlaşmanın diğer tarafları Türkiye'nin katılımından ne kazanır?
Şimdi Türkiye tabii yani 800 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılaya bir haiz bir ülke. Yani bir harcanabilir gelir bakımından 15 bin dolar fert başına düşen gelir. Yani önemli bir ülke. Türkiye bir ticaret ülkesi. Yani bir trading country olarak kendisini kanıtlamış. Bizim uluslararası ticaretimiz, ithalatla ihracatımız, gayri safi milli hasılamızın %49'u, yani %50'si. Yani Türkiye yani kendi bütün yıl içinde ürettiğinin %50'si miktarında bir dış ticaret yapıyor. Yani onun için Türkiye'nin bunun içinde olması mutlaka önemli. Ve Türkiye tabii stratejik bakımından da önemli bir konumda. Yani böyle bir ülkede bu şekilde yeni kurallara uyabilmiş, yeni kuralları kabul edebilmiş, tabii yani zamana yayarak bir ülkenin varoluşu her iki taraf içinde, hem yani Pasifik hem Atlantik içinde önemli bir kazanç olur diye düşünüyorum.
Şimdi hem Amerikalı hem Avrupalı yetkililer bu anlaşmaya ilişkin ilk açıklamaları yaparken bunun sadece, az önce sizin de değindiğiniz gibi, sadece ekonomik bir anlaşma olmayacağını, hukuk düzenini, çalışma tabii ortamındaki kuralları, diğer tabii standartları tabii düzeltecek, yukarıya çekecek bir anlaşma olduğunun altını çiziyorlar. Bu noktalarda Türkiye'nin yapması gerekebilecek şeyler neler
şimdi
olacak?
Şimdi hemen size söyleyeyim. Yani Türkiye Gümrük Birliği dolayısıyla, yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tesis edilmiş olan bu Gümrük Birliği sadece basit bir serbest ticaret anlaşması değil. Yani bunun yanında kurumların ve kurulların uyumlaştırılması da zaman içinde oldu. Yani bir araştırmaya göre Türkiye'deki kurullar, yani bu özel kurumlar, yani rekabet kurumu ve enerji kurumu, bütün bunlar, yani bütün bu kurumları bir araya aldığınız zaman Avrupa'daki kurumlarla kıyas edince %55 oranında bir uyum var. Yani bu uyumu Türkiye sağlayabilmiş ve bunun ötesine de gidebilmesi lazım. Mesela Amerika'nın veya başka ülkelerin bu fikri mülkiyet konusunda ciddi rahatsızlıkları var. Bu fikri mülkiyet konusunu bizim tabii elbet ilerletebilmemiz lazım. Yani bir gelişmenin sağlanabilmesi, yaratıcılığın korunması bakımından fikri mülkiyeti desteklememiz, daha onu daha etkin bir şekilde uygulamamız gerekir. Tarımdan bahsettik demin, hizmetlerde de aynı şekilde. Yani bunun dışında tabii iş konusu. Buradaki kuralların, yani işçi sağlığı, işçilerin çalışma koşulları, bütün bunlar Türkiye tabii yani Avrupa standartlarında yapıyor. Yani Avrupa standartlarında bir yani ortamın mevcut olduğunu yani söylemek mümkün. Böyle olunca da tabii Türkiye bunlara uyumu daha kolay. Bu bir transformasyon. Bu transformasyonu Türkiye'nin yapabilmesi lazım. Eğer bunu yaparsa o zaman yeni bir seviyeye çıkacak Türk ekonomisi.
Bu anlaşmanın, yani Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nın imzalanması ne kadarlık bir süreç? Avrupa ile Amerika arasında küçük standartlar konusunda bile çok ciddi, daha görüşmeler tabii başlamadan, Temmuz ayındaki görüşmeler başlamadan tabii ciddi pürüzler çıktı ortaya. Ne kadarlık bir zaman süresinden bahsediyoruz? Ne kadarlık bir takvimden bahsediyoruz?
Yani benim kanımca, yani bir kere bu çok kolay değil bir. Bu geçmişte de oldu. Daha önce de Avrupa Birliği ile Amerika arasında bu şekilde bir, yani ortaklık yapalım, serbest ticaret anlaşması yapalım, ticareti daha düzenleyici kurallar getirelim arayışı oldu. Fakat ondan hiçbirisi böyle ciddi bir şekilde tutmadı. İleriye doğru gidemedi. Şimdi mevcut koşullarda tabii bu Pasifik'teki 19 tur yapılan görüşmelerdeki gelinen aşama muhtemelen Amerikan yöneticilerini Avrupa'da da aynı şey yapabileceği konusunu teşvik etti. Yani cesaretlendirdi. Ama yine de son derece komplike bir konu. Yani mesela araba standartları, araba güvenlik standartlarını eşitlemek. Elektrik 110-220. Bunu eşitlemek, bunları yani bir düzene getirebilmek, anlaşılır hale gelebilmesi. Bütün bunlar tabii son derece zor. Yani biz zaman istiyorsanız, ben bunu böyle bir 5-6 hatta belki bir 10 yıllık bir devrede ancak tamamlanabileceğini düşünüyorum. Bu yani çok ciddi bir uzun vadeli bir arayış olacak diye düşünüyorum.
Sayın Bozkurt Aran, yaptığınız değerlendirmeler için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.